Herkese merhaba.
Herkese merhaba.
Bir yeni Ar-Ge ve Girişimcilik Masası programından daha size sesleniyoruz Ahmet'le birlikte.
Herkese merhaba. Geçmiş bayramlarınızı kutluyoruz.
Evet. Tabii geçmiş bayramınız mübarek olsun. Ne diyelim? Güzel bir bayramdı. Uzun bir tatildi.
Aynen.
Tatilin son gününden de artık seslenmek bize nasip oldu.
Aynen öyle.
Ya Ahmet, şimdi daha evvel bir iki programda da uyarmışlardı. Böyle programa girerken bir kendinizi tanıtır mısınız demişlerdi. Ondan bir başlayalım mı ya? Sen ufak
tabii.
Bir kendini anlat, sonra ben de bir ufak kendimi anlatayım.
Tabii olur. İsmim Ahmet Pembegül. TÜBİTAK Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nda baş uzman olarak çalışıyorum. 2006 yılından bu yana TÜBİTAK'tayım. TÜBİTAK'ta iki ayrı birinde görev aldım. Birincisi uzun yıllar boyunca Teknoloji Yenilik Destek Programları Başkanlığı'ndaydı. Sanayi desteklerine yönelik fonlama birimi. Mayıs ayından bu yana da Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nda iş geliştirme uzmanı olarak yine çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunuyum. Yüksek lisansım yine aynı bölümde. Kısaca bu şekilde özetleyebilirim.
Evet, ben de Çağrı Aksu. Ben de böyle 99'dan beri yazılım sektöründeyim. İşte web tasarımıyla başladım. Ya yazılımı da aslında amatör olarak daha küçük yaşlarda başlamıştım. Kaçta hatırlamıyorum, çok eski bir sene. Şimdi yaşımız da ortaya çıkmasın ama. İşte 99'da beri yazılım sektöründe çalışıyorum. Yaklaşık 2008 yılından beri de böyle makine öğrenmesi, veri vesaire konularında çözümler üretmeye çalışıyorum. Böyle birçok sektörde işte hem enerji, perakende, e-ticaret, finans gibi birçok sektörde birçok proje geliştirdim. Şu anda da bir Ar-Ge şirketinde, İğne'de Software diye bir Ar-Ge şirketinde Ar-Ge yöneticisiyim. Benim de herhalde böyle kendimi anlatacağım kısım bu kadar olacak. Tabii sorularınız olursa lütfen bize iletin. Bizle de alakalı olabilir, programın formatıyla da alakalı olabilir. Ya da aklınıza gelen herhangi bir soruyu bize oradan, yorumlardan, hem YouTube'dan hem LinkedIn'den yazabilirsiniz. Evet, bu aynen, program tabii bir de şeyi de açıklamak lazım. Şimdi biz bu programı niye yapıyoruz?
Yani, niye konuşuyor bu iki adam?
Evet, niye konuşuyor bu iki adam dertlerini? Ya tabii bizim bu programı yapmamızdaki temel sebep aslında bir şekilde insanlara hem Ar-Ge konusunda hem de girişimcilik konusunda hani böyle birebir tabii bir mentorluk sayılmaz ama bildiklerimizi aktarmak da diyebiliriz. Çünkü benim Türkiye'de gördüğüm en büyük eksiklik aslında insanların bu Ar-Ge konusundaki yani insanlar bir şeyler yapmak istiyorlar ama nereden başlayayım, nasıl yapayım ya da başladım ne tarafa doğru gideceğim konusunda böyle bir bilgi eksikliği olduğunu ben düşünüyorum. Ve girişimci olmak konusunda da insanlarımız biraz cesaretsiz gibi. Tabii çok başarılı girişimlerimiz elbette ki var ama sanki böyle bir tık böyle bir yardıma ihtiyaç var gibi. Tabii bunu birçok kurum yapıyor. İşte girişimcilik merkezleri var. İşte devletin sunduğu olanaklar var. Fonlar var, onlar var, bunlar var. Ve tabii bunlar üzerine de biz konuşup bunları biraz daha açık şekilde, işte herkesin anlayabileceği şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Bir programdaki genel amacımız bu. Evet, dedikten sonra bu hafta biraz daha dediğimiz gibi böyle veriye dayalı girişimcilik ya da girişimlerde veri nasıl kullanılır ya da veriye dayalı ürün nasıl ortaya çıkar biraz onu konuşacağız. İşte bana da çok gelen bir soru işte öğrenci arkadaşlardan da çok gelir. Ya işte bir şeyler yapmak istiyoruz ama veri yok.
Aynen.
Evet, ben biraz da Bu konuda da konuşacağım program içerisinde. Sorularınız olursa lütfen bize iletin. Evet Ahmet, senden başlasak mı? Nasıl yapsak?
Tamam, olur tabii ki. Aslında bundan önceki konuşmalarımızda da sohbetlerimizde aslında bir firmayı kurdurduk seninle.
Değil mi?
Yani
Aslında bunları kurduk.
Ar-Ge'yi öğrettik. İşte inovasyonun önemli aşamalarından bahsettik. Önemli bileşenlerinden bahsettik. Girişimciliğin kritik noktalarından bahsettik. Hatta spesifik olarak belli başlı destek programlarından da bahsettik.
Evet,
Hani
evet.
bir senaryo çizersek artık bir firmayı kurduk. Proje fikrimiz de güzel. Her şey güzel gidiyor. Proje de başarılı. Ama hani devamlılık ve sürdürülebilirlik açısından senin de söz ettiğin gibi bu veri yönetimi ve veri bilimi konusu oldukça önemli firma bünyesinde.
Evet.
Bu da doğal olarak bir ikinci aşamada stratejik planlamayı da
Kesinlikle.
önemli olarak önümüze getiriyor. Veri yönetimi tabii ki artık firmamızı kurduk. Firma açısından neden önemli? Çünkü hemen hemen hayatın her alanında biz artık bu Ar-Ge
Ya
gibi
Ahmet,
stratejik
şey demiyorlar mı? Var ya hani böyle
nedir
çok
abi?
popüler bir söz. Ölçemediğin şeyi yönetemezsin.
Aynen öyle, doğru. Klasik bir
Değil mi?
laf ama çok doğru. Gerçekten öyle.
Hakikaten
Doğru.
öyledir.
Aynen öyle, doğru. Yani artık dediğin gibi hayatımızın hemen hemen her alanında böyle veri planlama, işte stratejik planlama gibi kavramları fazlasıyla duymaya başladık. Aslında bunlarla ilgili hani internette de farklı kaynaklarda da binlerce makale var. İşte strateji nedir, planlama nedir, veri yönetimi nedir, veri planlaması nedir şeklinde. Aslında şu şekilde bakarsak strateji olmadan bir planlama yapmanın ya da planlama olmadan bir strateji geliştirmenin çok mümkün olmadığı bir gerçek. Yani bir amacınız var ve bu hedefe ulaşabilmek için kesinlikle bir strateji geliştirilmeli ve bu stratejiyi hayata geçirmek için de bir planın mutlaka uygulanması gerekiyor. Bunun en önemli nasıl diyeyim, temel taşlarından biri de verinin doğru yönetimi. Verin mutlaka firma anlamında doğru şekilde yönetilmesi çok önemli. Özellikle kurumların veri tabanında yer alan bilgilere dayanarak performans göstergeleri veya çeşitli performanslar ölçülür. İşte veriler bu veri tabanından çekilir, depolanır ve bir şekilde özet bilgiye dönüştürülür. Ve buradan başlayarak işte takibi ve hatta gerekli olduğu durumlarda da öngörüler yapılır. Senle daha önce de bu konuyu konuşmuştuk. Aslında buraya kadar bunu hemen hemen herhalde tüm firmalar yapıyordur. Ama burada en önemli
Yani girişimlerde sanki ben eksik biraz ya
eksik mi
bu
görüyorsun?
şeyde.
Yani aslında
Yani
şey demeye
ihtiyaçlar
çalıştım
da
ben.
çok.
Hani veri yönetimi bir şekilde var da bunun profesyonel anlamda hani değerli veri haline gelmesi kısmında aslında büyük bir eksiklik ve sıkıntı var.
Evet,
Aslında onu
evet.
söylemeye çalıştım. Ya
Tabii,
bir
tabii.
şekilde herkeste bir veri var. İşte Excel sütunları var, kolonlar var, işte ölçülebilir verileri var. Ama bunları kıymetlendirip konuşturulabilir hale getirilmesi kısmında büyük sıkıntılar olabiliyor. Bunu da aslında şöyle hani hep uzman kişi işte nitelikli insan kaynağından bahsediyoruz. İyi bir veri tabanı ve tabii ki özellikle veri yönetimi ve iş analisti anlamında uzman kişilerin mutlaka kurumda istihdam edilmesinde büyük bir fayda var. Veri yönetimi nasıl yapılıyor? Yani günümüzde aslında çeşitli iş zekası uygulamaları var. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. İşte Oracle BI gibi, işte Power BI gibi çeşitli iş zekası uygulamaları var ve çok profesyonelce yönetilebiliyor. Bunların hem arayüzleri hem de kullanılan dashboardları oldukça kullanışlı ve çok güzel yönetici özetleri, raporları ve hatta öngörüler de yapılabiliyor bazı entegrasyonlarla. Bu uygulamalar kullanılarak yani bu programları spesifik olarak vermemin ismi yani gidin bu programlar alın değil, bunun gibi çeşitli programlar da var. Bu programların kullanılması veya bu uygulamaları kullanılmasının en önemli avantajı kurduğunuz firmada belirlediğin stratejik hedefe ulaşmak için belirli performansları gerçekleştirmeniz gerekiyor ve belirli performansları kağıt üstünde veya işte
yani bir hedef değil mi? Şimdi ben bir firma evet. kurduğum zaman aslında bir hedefle yola çıkıyorum. İşte kesinlikle. Ne olabilir? İşte ilk önce bir ciro hedefim olabilir ya da şu kadar ürünü şu kadar zamanda satacağım olabilir. Ama bu hedefe ulaşıyor muyum hakikaten? O hedefe ulaşan patikada mıyım hakikaten? Ya da neresindeyim o patikanın? Ya da ne bileyim işte sen öngörüsel yaklaşım dedin ya işte evet. benim bir senelik hedefim 10 tane ürün satmaktı. 8. aya geldim işte 7 tane ürün satmışım. İşte diğer dış etkenlerle birlikte belki ben öngörüsel bir analizde hakikaten yıllık hedefimi tutturup tutturamayacağımı ortaya çıkartabilirim. Ya da nerede eksik kaldığımı araştırabilirim. Aynen, bu da öyle. Önemli bir nokta.
Çok önemli.
Çünkü şimdi biz böyle veri tabanı diyoruz ama tabii şirketin içerisindeki veri tabanı dışında bu tip tahminlerde ya da şirketin stratejisini belirleyebileceği dış veri kaynakları da çok önemli.
Çok önemli, kesinlikle.
Ya işte bu ekonomik veriler olabilir, işte ürün hani daha evvel satılmışsa varsa bir benzeri yani sizin yaptığınız ürün diğer aynen. bir ürünün muadiliyse o ürünün performansı olabilir gibi gibi.
Aynen. Aynen öyle. Tabii bu verilerin bulunması seninle de daha önce konuşmuştuk. Bazen zor olabiliyor.
Zor.
Mesela gerçekten zor. Ama hani zorluklar başarıları doğurur bir şekilde bulunabiliyor veriler. Yani web site çeşitli web sitesi kaynaklarında işte bu tarz veriler çok detaylı oluyor. Mesela Eurostat'ta falan. Çok önemli kaynaklar olabiliyor. TÜİK'in web sayfasında da önemli kaynaklar olabiliyor. Bazen TÜİK, çok şaşırtıcı veriler elde edilebiliyor.
Ya ben çok kullanıyorum mesela. Ya şimdi Türkiye ile alakalı böyle analizler yapıyoruz.
Evet.
İşte kategoriler yapılmaya çalışıyor, oluşturulmaya çalışıyor.
Evet.
Ve TÜİK'te inanılmaz bir veri var ve TÜİK'in verisinden öte. Şöyle bir meta datası var. Yani
evet.
işte o mesela TÜİK yaş gruplarını nasıl ayırmış? Değil mi?
Tabii
ya
tabii.
Ya da hangi parametrelerle TÜİK'i inceliyor?
Aynen.
Şimdi
aynen.
TÜİK'in inanılmaz büyük bir tecrübesi var. İşte oradaki o işte gruplamalar, bakış açıları bizim açımızdan çok önemli. Ben oradaki verileri mümkün olduğunca kullanmaya çalışıyorum. Ama onun da şeyi var ya böyle search box'ı çok iyi çalışmıyor sanki ya biraz zorlanıyorum aradığım
biraz
bir
evet doğru
şey
çok kullanıcı dostu bir şey yok doğru diyorsun
şey var bak Dünya Bankası'nın işte veri bankası
bak,
var mesela yani orada işte daha böyle farklı ülkeler için de analiz yapmaya çalıştığım zaman oraya bakıyorum mesela çok güzel veriler var hani bazı ülkeler hakikaten verilerini göndermedikleri için eksik kaldıkları noktalar olabiliyor ama
mutlaka.
ciddi anlamda önemli veriler var. İşte ne bileyim mesela işte sanayinin o ülkedeki yaratılan katma değerdeki payı
Evet,
inanılmaz
aynen.
bir datadır bu.
Aynen.
Ülkeleri hani bir sıraya dizeyim diyecek olursan işte nedir? Bu önemli bir şeydir. Buna göre
aynen.
dizersen işte sana bir şeyler verir ya da
aynen.
ne bileyim ya da bunun gibi birçok parametre var. İnanılmaz çok parametre var. Ben tabii çok önemsiyorum bu tip kaynakları. Ciddi anlamda da kullanıyorum. Mesela
Aynen.
ya şimdi hazır burada da kendimin de reklamını yapayım. Bu Covid salgını ilk çıktığında işte bu vaka sayılarıyla birlikte dedim ya ben bir analiz yapayım ama şimdi bakıyorum işte herkes işte vaka sayılarından regresyonlar yapıp ben böyle tamamen uydurma hiçbir geçerliliği olmayan acayip analizler yapıyorlar tabii. Ya dedim peki burada ne olmalı? Ne olmalı sorusunun cevabını şöyle karşıladım mesela işte bu Dünya Bankası'nın Bilgi Bankası'na baktım işte ülkelerin eğitim durumları işte ne bileyim ülkelerin gelir seviyeleri işte sağlık mesela sağlık harcamalarının işte gayri safi milli hasılaya oranı vesaire işte Ekvator'a yakınlığı işte onu da başka bir kaynaktan bulmuştum. Ortalama hava sıcaklıkları işte turizm gelirleri işte göçmen bilgileri. Ben buradan çıkarak bir COVID analizi yapmıştım mesela. İşte niye bazı ülkelerde bu COVID daha hızlı yayıldı da bazı ülkelerde daha geç yayıldırın? Mesela cevabını orada görmüştüm. İşte ekvatora yakın belki biraz daha. İşte ne bileyim çok fazla turist alan, işte göçmen alan ülkeler yine bir ön plana çıkmıştı. İşte bu ölüm sayıları ya da işte bu tedavideki yeterlilik tarafına baktığın zaman işte bu hakikaten teknolojinin üretilen katma değerdeki içerisindeki oranı, işte sanayi üretiminin oranı ya da sağlık harcamalarının işte gayri safi milli hasıladaki oranı gibi birçok şey bana anlamlı sonuçlar vermişti. Bunu da tabii yani işte de çok bir yerde kullanıyoruz ama tabii onları çok açıklamak mümkün o değil burada ama.
Aynen. Ya aslında bu söylediğin çok güzel bir örnek. İşte firma bünyesinde de tabii daha minimal bir ölçekte bir projeksiyon yapma şansı var. Yaptığı veya yapmak istediği üretimle ilgili bu tarz senin belirttiğin şekilde çeşitli değişkenleri modele katarak firma kendi bünyesinde bu şekilde bir öngörü yapıp bir stratejik plan belirleme noktasında önemli bir adım atabilir. O yüzden aslında güzel bir örnek verdin. Verinin yönetimi konusunda önemli bir şey bu tarz analizler. Ama aslında şey önemli. Hani mutfağa girdiğinde herkes iyi bir aşçı olduğunu düşünür ama kullandığın malzeme iyi olmadığı sürece hani çok da bir anlamı yok. Aslında hani
Ya
yaptığın
öyle.
analizde kullandığın değişkenleri titizlikle seçmen de çok önemli. Kullandığın parametreleri araştırmışsın, işte hangi değişkenleri modelle kullanırsam daha anlamlı bir sonuç elde edebileceğimi düşünmüşsün. Ve bir de çok kritik bir şey daha söyledin. Daha önceki sohbetlerimizde de aslında bir konuştuk. Farklı modelleri inceleyerek benim nasıl bir fark yaratabileceğim, ya bu modelle nasıl bir fark yaratabileceğini de göstermeye çalışmışsın. Yani
Tabii ki.
diğerlerinden üstünlüğü, farklılığı, kullandığın değişkenlerin çok farklı olması ve anlamlı bir şekilde modele eklenmesi. Bu da çok önemli. İşte veri yönetiminin en önemli kriterlerinden birisi de bu. Doğru planlama yapabilmek için doğru verilerin bir şekilde doğru değişkenlerin seçilmesi ve bunun modeli bir şekilde aktarılması firma için de oldukça önemli. Bu tarz öngörü rakamların hesaplanmasında.
Evet. Ya ciddi anlamda ben şeye önem veriyorum. Şimdi ya bir şirket kurduğunuz zaman evet hakikaten böyle finansal veriler çok önemli. İşte her şey çok önemli. Bütün verileri bir araya toplayayım, öngörüler elde edeyim. İşte hangi pazarda ne kadar satarım, ürünüm hangi ülkede satılır ya da müşteri kitlem kim benim gerçekten, kim alıyor benim malımı ya da kime satabilirim gibi veriler oldukça önemli.
Aynen. Aslında birazcık şey, hepimiz bunu sözel olarak işte dile getirebiliyoruz. İşte sen de söyledin. Ne önemli benim için, ne yapabilirim, işte hangi ürün benim için daha önemli veya hangi pazar benim için daha önemli. Güzel, bu şeyleri nasıl diyeyim, stratejik amaçları belirledik. Ama bunların altlarını rakamlarla doldurman gerekir ki bir şekilde senin bu amaçların gerçekten senin için vazgeçilmez mi? Belki de senin için belirlediğin bu amaç yaptığın analiz sonucunda çok da anlamlı değil senin firma için ve onu terk etmen gerekecek. Yeni bir amaç belirlemen gerekecek. O yüzden
Yani
bu
evet.
stratejik planlama ve veri yönetimi gerçekten hani nitel verilerin ya da nasıl diyeyim, nitel ifadelerin nicelleştirilmesi konusunda çok önemli bir araç. Bu şekilde bir tespit yapabilirim.
Yani bu benim stratejik modelim, yani iş modelim daha doğrusu, onun işte bir parçası stratejik modelim ama önemli bir parçası da sanıyorum veri modelim.
Kesinlikle.
Nereye gidiyorum, nasıl gidiyorum, ne bileyim ben mesela bir yenilikçi bir olta üreteceğim. Böyle hakikaten işte attığını çekiyorsun, hiç boş
Kendi
yok, öyle bir olta
kendine atıyor. O
üreteceğim. Nerede satacağım işte değil mi? Böyle
evet.
bir ürün araştırması yapmam gerekiyor ya da ne bileyim işte hangi ülkelerde balıkçılık
Hangi ülkelerde?
yapabilirler?
Aynen.
Ya mesela hemen öngörde bulunalım. İşte nerede olabilir? İşte denize kıyısı olan ülkelerde endüstriyel balıkçılık önemli. Ama ben olta
Evet, aynen.
satıyorum mesela. Hakikaten böyle bir kültür var mı yok mu? Ya da göl var mı? Doğal göller var mı? Yapay göller var mı? İşte
Balık türü, balık türü,
yani
balığın
balık türü,
ağırlığı, cinsi,
işte
her şeyi, çok
ekvatoral
etkili
uzaklık, işte
uzaklığı.
bunun gibi birçok şeyi bir araya getirip bir veri modeli oluşturmalıyım
Aynen.
ki
Tam bunu söylemek istedim
şirketimin
ben.
geleceğini planlayabileyim. Çünkü
Aynen.
şimdi üretiyorum, satıyorum. Ama nasıl büyüyeceğim? Nerede büyüyeceğim?
Aynen.
Hangi pazarda büyüyeceğim? Bu ciddi önemli bir şey. Verinin kullanımı hakikaten önemli bir ayağı şirket gelişiminin.
Çok önemli.
Şirketi
Çok önemli.
kurdunuz, ürününüz var, satıyorsunuz. Ama bir adım daha ileriye gitmeniz lazım. İşte organizasyonel bir gelişim de sağladınız. İşte geçen programda onu da konuşmuştuk. Nasıl bir organizasyon kurmalı? Okey, o da tamam. Ama nasıl bir adım daha ileri gideceğimin cevabı veri modelinde yatıyor.
Aynen öyle.
Bu oldukça önemli.
Çok önemli. Aynen. Ve bu şey hani dinamik bir yapı firma için gerçekten çok önemli. Hani bugün yaptık işte bitti tamam değil. Dediğin gibi piyasadaki gelişmelere veya sektördeki diğer aktörlere göre de şekillenecek bir model veya veri yönetimi aracı. Mutlaka olmazsa olmaz. Çok önemli bir konuya değindin aslında.
Evet. Buradan hemen bir diğer konuya da atlamak
Tabii.
istiyorum. Olimpiyatlar.
Evet, olimpiyatlar başladı.
Bugün evet, bugün
Çin
güzel bir
Seddi'ni
galibiyet
yıktık
evet,
herhalde.
güzel
Gazetelerde
bir
hemen.
galibiyet haberi aldık. Ama işte o gerçi daha vardır tabii, elbette beklediğim şeyler, ama madalya tablosunda hala bir Türkiye şeyi göremedik. Bakalım, umarım kalan yarışmalarda öyle bir şey olur. Zannediyorum atıcılıkta bir dördüncülüğümüz
Evet, doğru.
varmış. Şimdi bu olimpiyat olayına nereden geldim? Asıl tabii önemli olan şey bu. Hani diyoruz ya, sürdürülebilirlik, geliştirme hep veriye dayalı, veri modeline dayalı bir şey. İşte ülkelerin olimpiyat modelleri de aslında altında önemli bir anlamda veri ile
Kesinlikle.
desteklenen yapılar. Bizim ülkemizde çok yok sanıyorum. Bir iki böyle futbol anlamında bir iki böyle sporda verinin kullanımı girişimi var. Basketbol, voleybol tarafını çok bilmiyorum. Zaten diğer sporlarda maalesef yok bildiğim kadarıyla. Şimdi olimpiyat oyunları aslında işte biliyoruz ki çok eski tarihlerden beri işte ülkeler bazen ideolojiler arasındaki rekabetin sahne aldığı önemli alanlar. Burada kimin sistemi daha iyi, işte hangi ülke daha iyi, kimin işte uyguladığı işte o ülke içerisinde total uyguladığı sistematik daha iyinin bir yarışması aslında.
Aynen.
İşte ülkeler birbirlerine karşı üstünlük elde etmeye çalışıyorlar ve buna bir total model altında bakıyorlar. İşte olimpiyatlarda başarılı olacağım, işte bir ana hedefim var. İşte altında alt hedefler var. İşte şu şu şu dallarda başarılı olacağım. İşte onun altında bu hedefleri destekleyecek bazı metrikler var. Ne onlar? İşte ben atlet yetiştirmek istiyorum mesela. İşte ne diyeyim, uzun atlama yapacak. İşte nedir oradaki başarılı olmamı sağlayabilecek metrik? İşte kaç tane atletim var, değil mi? Kaç tane uzun atlamacım
Aynen
var? İşte
öyle.
onların boyu, kilosu uygun mu, ya da ne bileyim işte genetik yapıları uygun mu gibi birçok alt destekleyici veri var burada. Şimdi ülkeler bu modelleri kurarken elbette ki yapılan müsabakalar ve oradan elde edilen istatistikler, değil mi? Oradan elde edilen rakamları kullanıyorlar.
Kesinlikle.
Onlara kendi rakamlarını ekliyorlar ve ortaya bazı sonuçlar çıkartmaya çalışıyorlar. Kim daha iyi atlet olur? Kim daha uzağa atlayabilir? Kim daha hızlı koşabilir? Boyu ne
Aynen öyle.
olmalı? Kilosu ne olmalı? İşte kas yapısı nasıl olmalı? İşte o kas yapısını üretebilmek için nasıl antrenmanlar, nasıl
Nasıl
diyetler
beslenmeli?
uygulanmalı?
Aynen. Ya aslında şey çok
Bu
önemli bir
giderek tabii
evet.
bu üniversitelere, işte liselere nereden başlıyor? Bu ilkokuldan başlıyor
Tabii.
aslında, değil mi? İşte
Aynen.
ülkelerin, sistemlerin insan üretme kabiliyetlerini geliştirdikleri yer işte ilkokul, işte artık ilkokul da demiyoruz. Hani bizim zamanımızda ilkokuldu ama artık anaokulları işte benim yeğenim var. İşte anaokuluna 3,5 mu 4 tam bilmiyorum. Öyle bir yaşta başladı. İşte müzik dersi aldı. İşte farklı farklı diller var. İşte onlar var. İnanılmaz bir şekilde o kuşağı yetiştirmek anlamında bir altyapı çalışması var.
Aynen.
Ama işte bu ne? Bir total bir hedef, total bir model. Altında alt modeller, işte takım sporları, bireysel sporlar, atletizm, güreş, boks, her neyse. Ne oluyor? Bunun alt destekleyici alanları, verileri ve ortaya bir total model çıkıyor. Ve bu model, işte ben mesela 1970'te böyle bir model kurmuş olsaydım, işte her sene bunun gelişimini izleyip
Geç.
daha iyi bir yere nasıl gidebileceğini tahmin edebilirdim.
Doğru.
Ya bu tip bir bakış açısının da şirketlerde, tabii şirketler bu kadar büyük yapılar değil. Bir anda bu böyle bir veriye, böyle bir altyapıya ulaşmaları mümkün değil. Ama işte onların da belki 10 yıl sonraki hedefleri böyle bir gelişim modeli olabilir diye ben düşünüyorum.
Kesinlikle doğru.
Bir şey daha söylemek istiyorum.
Tabii.
Mesela işte ülkeler olimpiyatları bu şekilde irdeliyorlar, inceliyorlar, modeller kuruyorlar. Ama olimpiyatları düzenleyen kurul da insanları değil mi daha çok inceliyor. İşte bu sene gördüm mesela kaykay sporu katılmış. Neden?
Evet.
Çünkü işte o kurulda önüne verileri almış, incelemiş. Bakmış ki işte gençler neyi seviyor, işte gençlerin neyi seviyor olduğu da çok yeterli değil. Hakikaten hangi spor dalı olimpiyatları katılabilecek kadar yaygın, gelişmiş, kendi içerisinde işte bir gelişim sağlamış ve sonunda gençlerin ilgisini çeken işte o alanda olimpiyatlara girebilecek bir spor dalı belirlemişler.
Evet.
Ne bu? Kaykay.
Aynen.
Evet, biz çocukken düşünebilir
Yani
miydik
evet, belli değişik spor
olimpiyatlarda
dalları
kaykay?
dönem dönem bu şekilde dediğin gibi yapılan analizler sonucu ekleniyor. Aslında önemli bir konuya değindin. Söylediğin bu sporda aslında biraz yapay zeka uygulamalarının kullanılmaya başlamasıyla da ilgili. Çeşitli profesyonel veya bireysel spor alanında bu yapay zeka artık ufak ufak kullanılmaya başlandı. Özellikle bu futbol olabilir, basketbol olabilir, voleybol olabilir. Oradaki belli istatistiklerin işte oyuncu değişikliklerinin, sakatlıklarının işte verilen ne bileyim cezaların tutulduğu veya raporlandığı. Hatta bazı bildiğim kadarıyla NBA'de vardı. Örneğin Sacramento Kings olması lazım. O uygulamayı indiriyorsunuz. Orada mesela kim faul aldı gibi yazdığınızda mesela maçı takip etmediniz. Size o yapay zeka işte Andy Murray işte şu cezayı aldı, şu kadar faul var gibi böyle bir uygulama bile geliştirmiş durumda.
Ya
Artık hani
böyle
bu
tabii spor alanında veri çok önemli.
tabii.
İnanılmaz. Hani
Evet.
böyle bir iki film de vardı. Daha evvel de konuşmuş muyduk hatırlayayım. Moneyball diye bir film vardı. Brad Pitt'in oynadığı.
Yok konuşmadık ama film biliyorum.
Yani tabii işte veri bilim işte ben de ona bir caps yapmıştım daha evvelden işte. yazıyordu işte bundan 20 sene sonra işte bu yaptığın şeyi veri bilimi diyecekler diye.
Doğru.
Tabii ya bir şey de var işte Barcelona'nın, Real Madrid'in işte NBA tarafında da ben
Evet.
çok takip etmiyorum mutlaka vardır. Akademileri var işte gidip
Tabii.
orada eğitim alıyorsunuz. Spor
Tabii.
konusunda uzman veri bilimci oluyorsunuz.
Yani sizi dediğin gibi küçüklükten itibaren kilo, yaş, beslenme, işte karşılaştığın psikolojik sorunlar gibi göstergelerini en küçük yaştan işte profesyonel sporcu, lisans sporcu oluncaya kadar dediğin gibi takip edip depoladığı, raporladığı ve belki de çeşitli öngörüler yaptığı
Ya bugün
modelleri var.
Twitter'da
Çok
gördüm
enteresan.
bir yazılımcı şey yazmış işte. Ya bu işte voleybol kadın voleybol takımını hangi modelle yönetiyorsanız alın bu modeli diğerlerine de uygulayın demiş
Uygulayın. Yani evet. Yani
aslında.
kullanıyorlardır mutlaka. Yani kullanılmaması zaten çok olası değil. Yani örneğin mesela
Yani.
NASCAR yarışları vardır şu bilirsin hani hiç durmadan çok hızlı şekilde giden. Orada
Lane
mesela
Kulik görüşleri.
Burada da hatırladığım kadarıyla mesela Ford yapay zeka teknolojisiyle arabadaki hasarı ölçme ile ilgili bir şey geliştirmişti. Bir uygulama. Onu da daha da yaygınlaştırmak için. Yani o pit alanına giriyorsun. Arabada şurada şey var diyor. Yani işte atıyorum aküsünde problem var. İşte şafta bir şey var.
Ya onu
Şurada daha
şeyde çok güzel
iyi.
yapıyorlar. Formula'da çok iyi yapıyorlar. Arabanın üzerinde şimdi sayıyı hatırlamıyorum da çok bayağı bir
Evet.
sayıda işte sensör takılı ve her şeyi bir ekrandan görebiliyorsunuz.
Aynen.
Ya
Burada
bu
benim
arada
dediğimde şey yok. Hiç sensör falan yok. Direkt giriyor herhalde bildiğim kadarıyla. Kameralar üzerinden bir şekilde okuyup
O da
yani
olabilir.
o tarz.
Kameralardan.
Aslında
Kamera da
senin
mı
dediğin
sensör dedin?
evet. Tabii o açıdan öyle. Hani şey giyilebilir teknoloji gibi düşündüm ben de. Örneğin o biraz önce senin o olimpiyatlarda söylediğin başarılı sporcuların yetiştirilmesi noktasında giyilebilir teknolojilerin kullanılması da çok yaygınlaştı.
Evet.
Son dönemlerde bu
Bu
işte
arada Ahmet bir soru var. Onu bir
tamam.
cevaplayalım istersen.
Tabii.
Şimdi Mehmet Okta sormuş. Veriyi inceleyen bir felsefe dalı var mı? Ne dersin? Ben felsefeyi çok hani
Yani evet çok şey
bilmiyorum
bir
ama
Mehmet Bey bu konuda bir
veriyi
cevap veremedim.
inceleyen bir felsefe dalı var mı bilmiyorum. Hakikaten ciddi anlamda
Evet.
veriyi inceleyen yani bir bilim dalı var. İstatistik diyoruz ona. Ama yani böyle bir felsefe dalı var mı ben de bilmiyorum.
Yani tabii şey
Sizin bildiğiniz varsa tabii.
matematikle ilgilenen çok ünlü felsefe uzmanları diyelim yani
Felsefeciler
filozoflar.
falan vardır
Evet mutlaka var ama hani doğrudan bir felsefe dalı olarak söyleyebileceğim bir ben de maalesef bilgim yok o konuda.
elbet. Vallahi
Aynen. Biz yapay
evet.
zeka, interneti derken
Ya
o
tabii
konuda
bu
biraz
teknoloji
uzaktan bakıyoruz.
konusunda işte bu yeni nesil çok pardon. Hapşıracağım
Yok, estağfurullah.
galiba. Yani yeni nesil felsefeciler de bir vardır ama böyle veri üzerine yani çok şeyi bilmiyorum. Ama muhakkak ki işte verinin toplum üzerindeki etkilerini inceleyen felsefeciler var. Bununla alakalı kitaplar da çıkıyor. İşte veri hayatımızı nereye götürecek, işte gelecekte ne olacak, nasıl yaşayacağız gibi ama tabii bu benim de çok
Aslında
merak
ben bir
ettiğim
şöyle hemen
bir
bir
alan olmadı.
araştırdım. Epistemoloji varmış. Buna bilgi felsefesi deniliyor. Bilginin doğası, kapsamı ve kaynağı ile ilgilenen. Bir de dediğim gibi işte Aristoteles falan filozof gibi filozoflar.
Evet.
Metafizik mesela bu anlamda bu konuya örnek
Yani
verilebilirmiş.
aynen.
Epistemoloji diyebiliriz aslında Mehmet Bey. Epistemoloji ile
Vallahi
ilgili bir
ben de
araştırma yapabilirsiniz.
çok da bilemediğim bir alan.
Evet.
Evet.
Bilgi felsefesi olarak geçiyor.
Evet, bunu da bir araştıralım ya belki. Ya
Evet.
gerçi bilgi nedir falan böyle oralar biraz karışık şeyler ama
Aynen. Şey.
ama gelecekte veri bizi nereye götürecek? İşte veri bizim hayatımızı nasıl etkileyecek konusunda bir şeyler belki önümüzdeki programlarda
Aynen. Ben tam şeyde kalmışım. Şu çok kısa
çıkartabiliriz.
giyilebilir teknolojiyle ilgili. Bu aslında çok önemli. Türkiye'de de bu konuda başarılı hatta girişimcilik anlamında çok genç arkadaşlar var.
Var,
Hani
evet.
şey isim olarak vermeyeyim. İngiltere'nin çok önemli bir kulübüne, Premier Lig'de oynayan kulübüne bu giyilebilir teknolojileri satan ilk Türk firması oldu diyebiliriz. Şu anda bildiğim kadarıyla görüşmeleri devam ediyor. Bu konuda da oldukça nesnenin interneti anlamında başarılı bir şeyimiz var.
Yani
Nasıl diyeyim?
evet bu.
Portföyümüz var. Bu giyilebilir teknolojiler spor dünyasında özellikle
Önemli.
çok önemli,
Gayet
çok
önemli.
önemli.
Evet.
Aynen.
Yani sporcunun çünkü o anki işte sağlık durumu, nabzı işte ya
Aynen.
da diğer kimyasalların tabii ölçülmesi gerekiyor. Çünkü o da şey açısından önemli. İşte bir sonraki adımı atabilecek mi? Nasıl bileceğiz bunu? Ya da bir sonraki adımı ne kadar hızlı atabilecek?
Aynen
Gibi.
aynen.
Yani evet,
Aynen.
şimdi şirketlerin gelişiminden tabii buraya geldik. Neden? Çünkü ciddi anlamda bu tarafta yapılan iş, özellikle olimpiyat tarafında yapılan iş aslında şirketlerin kendilerini geliştirmek için kuracakları data modelinin bir belki üst versiyonu ama şirketler de buralara doğru bir açılım yapmak zorundalar diye ben hep düşünüyorum. Tabii bu olimpiyat örneğinin ayrı bir durumu da var. İşte gençler sürekli soruyorlar, işte bir şeyler yapmak istiyoruz ama veri yok. Ciddi anlamda büyük problem bu. İşte bugün bizim çalışma grubunun WhatsApp grubunda böyle bir yazıştık. Ya veri yok diyoruz ama işte bak olimpiyat verileri var, ülkelerin verileri var. Ya buradan ne bileyim istekli bir insan, meraklı bir insan bir model kurup acaba bazı soruların cevaplarını bulamaz mı? Ki böyle bir modeli tek başına kurabilmiş, işte bazı soruları kendini cevaplayabilmiş, bir rapor ortaya çıkartabilmiş bir insanın kendini değil mi ne güzel bir konuma sokmuş olur. Belki hakikaten ki ben bile böyle bir şey yapabilmiş bir adamı ne bileyim hani hakikaten birlikte
Doğru.
çalışmak isterim böyle bir insanla ya da ne bileyim belki birlikte iş yapmak isteyebilirim
Kesinlikle.
ya da bir girişimi birlikte kurabiliriz. Çünkü yani girişimler işte dünyayı böyle sarsan girişimler işte Google vesaire işte bunlar nasıl başladı aslında? İnsanların merakı ya da bir ihtiyacı dolayısıyla yaptıkları çalışmalar ya da işte ne bileyim
Kesinlikle.
doktora tezinden yola çıkarak yaptıkları çalışmalarla başladı. Dolayısıyla aslında bu başlangıç anlamında da bu oldukça önemli. Ne bileyim bir fabrikada bir üretim bandı komponent üreteceksiniz ama öyle bir ihtiyacın olduğunu bilmelisiniz. Ya da bir yere
Aynen
bir
öyle.
sensör takacaksınız. Neye göre takacaksınız o sensörü? İşte öyle bir ihtiyacın farkına varıyor olmanız gerekir.
Çok
Evet.
önemli. Bir de burada şey de çok önemli Çağrı. Tam onu şöyle biraz kelimelere dökmeye çalışıyordum da. Hani ben kendi yaşadığım tecrübelerde, kamu tarafında yaşadığım tecrübelerde de bunu gördüm. Sistemi çok iyi kurmak gerekiyor ve kişilerden bunu bağımsız yapmak gerekiyor. Yani bir rapor veya bir analiz veya bir planlama yaptığınızda bu kişilere bağlı olmamalı. Çünkü o kişi yarın öbür gün ayrılabiliyor, gidebiliyor, bilgisini alıp gidebiliyor ve bazı durumlarda bu nasıl oluyordu? İşte yani bu olmamalı. Mutlaka bu hani konuştuğumuz tüm konuların en üstünde belki bu şekilde birleşmeli. Kişilerden bağımsız bir şekilde bu sistem kim gelirse veya bu işi kim yapacaksa ondan bağımsız olarak geliştirilen modelin veya planlamanın kusursuz olmasıyla yürütülebilir
Yani
diye düşünüyorum.
evet. Yani işte bu son
Zaten öyle de
dönemlerde
olmalı.
hayatımıza giren işte DataOps, MLOps gibi ya da işte yazılım tarafında DevOps gibi bazı kavramların dayandığı ana noktada işte bu sürdürülebilirlik ya da kolay bir şekilde sürdürülebilirlik. Şimdi hakikaten yazılım tarafında bu iş biraz oturmuş şekilde işte hem dokümantasyon yapılıyor hem işte testler yapılıyor işte senaryo bazlı testler uygulanıyor ama bu data modeli ya da analiz modeli tarafında bu işler daha yeni yeni ortaya çıkıyor. İşte dünyada da hani böyle bir ihtiyaç olduğunun tabii çok farkına varılmıştı daha evvelden ama yeni yeni oluyor gibi düşünüyorum. Ama oldukça önemli. Çünkü işte bu veri modeliniz sürdürülebilir olmazsa işte orada şirketin çok zor bir duruma düşmesi çok olası. Çünkü biliyoruz ki hem verinin hazırlanması süreci hem analiz süreci aslında analiste çok bağlı süreçler. Çünkü onun kafasındaki problemlerin cevaplarını aramaya yönelik hazırlanıyor bu tip şeyler. Dolayısıyla buraya daha üst bir perdeden bakıp daha işte sürdürülebilir bir yapıyla devam etmek oldukça önemli. Bunun gibi işte birçok tool var. Bugün LinkedIn'de bir paylaşımda gördüm. Bu Uber'in neydi ismi ya? Böyle bir MLOps tool'u varmış, geliştirmiş de neydi? Michelangelo muydu? Neydi şimdi adını hatırlayamadım ama şirketler de bu konularda büyük yatırımlar
Evet.
yapıyorlar, ürünler ortaya
Michelangelo
çıkıyor.
doğru.
Değil mi?
Adı doğru. Aha,
Michelangelo'ydu.
MLOps.
Ya bunun gibi farklı MLOps tool'ları da var. İşte Kubeflow var, MLflow var. Data tarafında böyle yine araçlar var. Bunların kullanımı da çok önemli ama tabii bunları kullanmak da Oldukça masraflı şirketler için çok kolay değil. Ama bir yerde artık böyle bir yadayla bir iş yapıyorsanız, işte çok yüksek kitle sayılarına erişmeyi planlıyorsanız bu tip altyapılarında en azından planlanması gerekiyor diye düşünüyorum. İşte hangi safhada geçeceğim? Hangi safhada işte bu MLOps yapısına geçmeliyim mesela, ya da hangi safhada artık bu bireysel geliştirme şeyinden, sistematiğinden çıkıp bu işimi farklı insanlarla sürdürebileceğim bir altyapıya geçmeliyim. Bu mesela oldukça önemli. İşte
Çok önemli. Ben bu
yapay zeka konusunda işte çalışıyorsun, farzı misal, işte yapay zeka konusunda bir şeyler yapan bir şirketsin. Bir bakıyorsun arka tarafta girişime, işte iki tane işte mühendis var. Hiçbir şey yerde yazılı değil. İşte modeller onların bilgisayarlarında geliştirilip daha sonra bir yere yükleniyor gibi gibi gibi.
aynen.
Yani
Aslında önemli noktaya değindin. Tamam, maliyeti çok yüksek ama
çok yüksek.
birazcık hani nasıl söyleyeyim, geleceğe yatırım gibi de düşünülmesi lazım. Çünkü bu
Ya lazım,
söylediğin
lazım yani.
evet.
Evet. Şimdi
Çünkü
ben böyle bir iş yapıyorum. İşte girişimim, yatırım almak istiyorum. Ya yatırımcı tabii ilk neye bakar? Sürdürülebilirliğe bakar.
aynen öyle.
Ya şimdi şöyle bir şey varsa, senin işte bütün operasyonun iki tane adama bağlı ve hiçbir şekilde dokümantasyonun
Evet.
yoksa, doğru düzgün modelleri bir yerde biriktirmemişsen, yani yine yatırım yapılır ama yani biraz böyle işte
Ha.
daha düşük yatırımcı profilinden, belki işte bu işten anlamayan bir yatırımcı bulursan yatırım
Evet.
alırsın.
Hayır, bu MLOps gibi tam maliyetli şeyler birazcık ama bunlara yatırım yapılması iş yeri için aslında belirlediği stratejiyi veya stratejik amacı ne yapmak istediğini veya hangi hedefe ulaşmak istediğini belirliyor. Yani bu önemli. Ve bunun dışında böyle bir yatırım yaptığı için de firma ister istemez bu isteğini gerçekleştirme noktasında kendini disipline etmeye başlıyor. Ve geniş bir zamanda da risklerini düşürüyor ve firmayı başarıya ulaştırıyor. Aslında en sonda baktığında tam ilk başta belli bir yatırım yapılıyor veya belli bir harcama yapılıyor ama doğal olarak kurumun ilerleyen dönemlerinde kar maksimizasyonu en yüksek seviyeye ulaşacak. Bu kaçınılmaz bir son. O yüzden bu tarz maliyetli gibi görülen yatırımların yapılması oldukça önemli firma bünyesinde. Yani
Ya
bunu
burada
ilk yatırım
şey,
gibi düşünmek gerekiyor. Zamanla bunun faydasını ve ilerleyen dönemlerde karını mutlaka görecekler.
yani burada evet, bu ya yeni nesil cloud çözümler biraz daha şey, hani böyle kullandıkça belki biraz bir şeyler ödüyorsun ama tabii orada lisans maliyetleri hani hakikaten biraz zorluyor işte. Yani açık kaynaklı olması bir tool'un alıp kullanabileceğiniz anlamına da gelmiyor. Çünkü
Evet.
ciddi anlamda bu büyük sistemler karışık olabiliyor. Bir yerde bir teknik desteğe ihtiyacınız olabiliyor.
İhtiyaç var diyor.
Düşünsene mesela, böyle operasyonu yönetiyorsun bir yerde tıkandın. İşte orada o yüksek lisans maliyetlerinde katlanıp o teknik desteği almak gerekecek. Bu tip şeylere de dikkat etmekte fayda var. Bu tip kurgular ciddi anlamda önemli ama tabii bu maliyet hesaplarını, bu lisanslama maliyetlerini de eklemekte fayda var. Yani bir şeyin açık kaynak kodlu olması ya da işte free dağıtılması, ücretsiz olduğu anlamına gelmiyor. Sonuçta
Tabii.
bunları yapan şirketlerin de bir yerden para kazanması lazım.
Aynen öyle.
Onların pazara çıkma modelleri tabii ki önceden kendilerinin yaptıkları hesaplarla bir şekilde kendilerinin yapışını sürdürebilmelerini garanti altına almış olmalı. Bu açıdan da düşünmekte fayda var.
Yani tabii firma veya girişimci özelinde düşünürsek kısa ve uzun vadede ulaşılmak istenen hedefleri neyse hani bunları gerçekçi olarak belirlemeli ve buna göre de hani maliyet planlamasını işte ne bileyim gerekli nasıl derler programlamayı yapabilmeli. Hani bu açıdan dediğin gibi hani maliyetler yüksek ama kısa ve uzun vadede ulaşılmak istenen hedeflere göre bunları
Tabii.
programlayabilir.
Yani adımlar atılmalı, mutlaka yapılmalı. Çünkü
Kesinlikle.
hani programın başında söylediğimiz gibi yani nereye gideceğimizi tam olarak tahmin edebilmemizin tek yolu veri. Şimdi tabii burada şeyi de ayrıca belirtmek lazım. İşte işimizin dayandığı bir veri var. Evet, hakikaten diyelim işte biz görüntü işliyoruz. Yani hakikaten işte o veri var. Bir de şirketimizin ürettiği veri var. Ne bunlar? İşte kar, zarar, satış vesaire. İşte kime sattı, müşteri tarafındaki veriler var. Bir de tabii şirketin kendi iç işleyişindeki veriler var. Mesela ya şeyi çok görüyorum. Farz-ı misal şöyle söyleyelim. İşte mesela projeksiyon yapıyorlar. İşte A tekstil şirketi işte gelecek sene işte ne satacak? İşte burada mesela şey çok gözüme çarpıyor. Bu tip projeksiyonlarda işte veri set bazı yerlerde ciddi anlamda dış verileri de içeriyor işte ekonomi vesaire vesaire. Ama genelde kurulan modeller şirketin kendi içinde ürettiği veriler ve bu veriler şey satış verisi oluyor genelde. Ya da işte ekonomik parametreler de işin içine girebiliyor bazen. Ama şey genelde hiç olmuyor işte. Mesela o tekstil mağazasının çalışan profili bu analizlere girilmiyor.
Girmiyor.
Ya da işte benim işte geçmiş 5 senelik dönemde diyelim ki her sene %20 büyümem vardı. İşte bunu ben nasıl desteklemiştim? İşte yeni mağazalar açmıştım. Mağazaları nereye açmıştım? İşte o mağazaların ciroya olan etkisi nereden gelmişti? Ve önümüzdeki dönemde işte sen bu 5 yıllık veriye bakıp işte önümüzdeki seneyi tahmin edeceksin ya. Önümüzdeki dönemde ben ne yapacağım?
Doğru.
Bunu modele katmadan bence çok zor. Ya da çalışan profilimin kalitesini modele katmadan bu tip şeyler yapmak çok zor.
Aynen.
Dolayısıyla şirketin kendini ölçmesi sadece satışlarını ya da dış
Tabii ki.
aksiyonlarını ölçmesiyle olmuyor. İşte hem çalışan profilini ölçmesi gerekiyor, hem hakikaten aldığı aksiyonları bir şekilde o modellere yedirmesi gerekiyor.
Kesinlikle.
İşte bir data modeli tabii organik bir yapı ve zaman içerisinde onun da gelişmesi gerekiyor. Çünkü tabii şimdi şirketi kurdum. Ben hemen çalışanlarımı zaten bu şekilde sınıflandıramam. Çünkü o kadar
Tabii
çalışanım
ki.
yok. Ama işte bir sonraki adımda benim böyle bir planım olmalı. Bunu da yapmalıyım ki gelecek
Kesinlikle.
senelerde bir tahmin yapmaya çalıştığım zaman elim kuvvetli olsun. Çünkü eskiden bu tip şeyler çok yoktu, yapamıyorduk.
Aynen.
Ciddi anlamda işte ben işte çok eski zamanlarda hatırlıyorum veri tabanı kurmak, veri toplamak falan çok zor
Çok
işlerdi
zor.
bunlar.
Hala olmayan kurumlar var. Yani çok büyük kurumlar da olmayan var yani biliyorum
Yok
birebir.
ya, var mıdır?
Var var var. Yani şaşırtıcı şey derecede hani isim vermiyorum ama böyle enteresan kurumlar var. Hadi canım falan diyorsun yani çok 40'lı
Ya
eski kurumlarda bile daha yeni yeni böyle belli Excel'ler, Access'lerdeki tabloları toplayıp bir veri tabanı yapmaya çalışıyorlar.
Evet. Ya şimdi benim tabii
Maalesef.
danışmanlık geçmişim olduğu için hani böyle Excel'ler, Access'ler falan çok karşılaştık. Hem de nereler karşılaştık emin
Nelerdi?
olmasın ama
Aynen.
bir şekilde bir veri toplanıyor. Ama veri
Evet.
tabii geçmiş dönemlerde toplanan veri bu kadar iyi değil de yani artık gerekli hani o veriyi toplayacak altyapı da yok. Şimdi işte insan kaynakları alanında bakıyorsun bir sürü yazılım çıkmış her türlü veriyi toplayabiliyorsun ya da ne bileyim
Aynen.
yine operasyonel anlamda önceden şey çok mümkün olmuyordu işte satış yapıyorum nerede yapıyorum işte satış yaptığım yerdeki ne bileyim işte ev fiyatlarının ortalamasından oraya bir gelir
Evet.
skalasında orayı bir yere oturtup işte modellerimi bunun üzerinden kurabiliyorum. Eskiden yoktu böyle bir şey.
Doğru.
Bulamıyordum böyle bir veri. Çok
Doğru.
zor işte. Neydi? İşte bildiğimiz bazı bölgeler vardı. İşte Bakırköy. Top bütün Bakırköy'ü aynı skalanın içerisine
İçine
alırdın.
koydun.
Ama artık öyle değil. Çok ciddi anlamda işte haritanın üzerinde dokunduğunuz yerde eğer o veriye erişebiliyorsanız bir şekilde bir gelir skoru elde edebiliyorsunuz. Bu
Doğru,
tip
doğru.
tabii teknolojiler de gelişiyor,
Çok.
altyapılar gelişiyor. Hani oralardan işte böyle para kendicilik ya da finans vesaire vesaire alanlarında çok ciddi çalışmalar yapılabiliyor. Hani yeni şirketlerin bunları yapabilmesi mümkün değil ama bir yerde başlanması gerekiyor. Çünkü veri kültürü böyle bir anda olabilen bir şey değil. İşte görüyoruz koskocaman şirketler dijitalleşmeye çalışıyorlar. İşte milyar dolarlık iş yapan şirketler dijitalleşmeye çalışıyorlar. Yapamıyorlar. Çünkü
Evet.
altyapı yok. Yani işte ben bunu bir 100 milyon lira bütçe ayırayım da biri gelsin de bütün benim kurumumu dijitalleştirsin, bu veri kültürünü oturtsun. İşte ben bir veri modeli kurayım, işte büyüme stratejimi bunun üzerine oturtayım diyemiyorsun. Çünkü bu
Doğru.
bir kültür. İşte bunun
Aynen.
bazı şirketlerin geçmesi gereken bazı aşamalar var. Tabii belki bu dijitalleşme konusunu da önümüzdeki programlarda uzmanlarıyla birlikte konuşuruz. Bu da
Tabii tabii kesinlikle.
enteresan bir konu.
Aynen. Bir de
Evet.
mesela şey de çok dikkatimi çekiyor. Bir dönem paket programlar, bu analiz paket programları çok revaçtaydı. İşte
Yoktu başlarken
SPSS'den, evet,
demiştik.
Minitab gibi. Şimdi mesela o konuda da inanılmaz bir şey var. Yani farklı bir yönelim var. İşte
Ne
R,
gibi?
Python gibi çeşitli açık kod,
Ya
kaynak
şimdi
kodlu kütüphanelerin kullanılması.
şöyleydi.
Paket programlar artık bayağı bir geride kaldı. Yani ben mesela kendi açımdan düşünüyorum. Çok ustalıkla kullanıyordum. SPSS olsun, Minitab olsun, işte MATLAB olsun. Gene hani kullanıyorum ama hani
Ya
R
kullanılıyor
Python'da,
hala da.
evet, R Python gibi programların tabii yapamayacağı hiçbir şey yok gibi şu an. Acayip programlar.
Yani
Yani o
var.
yüzden
Bence
şey,
var.
nasıl diyeyim, vazgeçilmez değil, gelişime açık bazı şeyler. O yüzden
Öyle.
sürekli bir gelişim içerisinde olunması gerekiyor.
Yani bu paket programlar şey yani tabii amaç değişti. Veri eskiden ne için kullanılıyordu, şimdi ne için kullanılıyor? Tabii verinin boyutları çok değişti. İşte SPSS'de tabii bir yerde bir analiz yapmak artık çok zor ki ama SPSS'in yaptığı detayda analiz de işte Python'da yapmak zor. R'da yapılabiliyor. R gayet iyi, çok daha iyisi yapılabilir ama Python'da zor. Çünkü Python'ın çok amacı o değil. Ama şey vardı, yine paket programlar vardı böyle makine öğrenmesi falan. Veka vardı abi ya.
Veka, doğru.
Bilmiyorum, Veka kullanmayan var mıdır? Gerçi yeni nesil
Doğru.
pek bilmiyor da
Veka var.
Veka işte şey bir Yeni Zelanda'da bir üniversitenin şimdi bu Veka'da kısaltması galiba neydi? Adını hatırlamıyorum da işte simgesi de şeydir oranın yerel endemik bir sülün mü kuş türü mü ne öyle bir şeymiş. Ve bir hakikaten yani başka da çok bir alternatif yoktu. Java vardı. İşte biz Java'da yazardık ama ne zordu ya Ahmet orada
Evet,
anlatamam. Bir
Java.
model kurmak falan. Otur böyle bir hafta boyunca o veriyi al,
Aynen.
işte
Hata
yapıştır.
verir, bir daha düzelt. Bu hatayı
Yani
bul.
Java ile zor oluyordu. Gerçi ben seviyorum Java geliştirme
Evet.
ortamında. Ama bu tip tabii güzel tarafta da var. Şimdi işte bu paket programlar, diller artık diller de tabii piyasadan kalkıyor. İşte bu MLOps araçları diyoruz ya,
Evet.
yani artık burada bu MLOps'un ürettiği data ile birlikte AutoML kavramı da tabii çok fazla hayatımıza girdi. Yani artık işte bu birçok prosesi gelecek yıllarda göreceğiz ki biz kendimiz yapmıyor olacağız. Bu yönde de büyük çalışmalar var. İşte geçen şey oldu ya yine Twitter'da böyle bir Twitter'da mı LinkedIn'de mi bir yerde bir profesör şey yazmış. İşte geleceğin meslekleri şunlar şunlardır. İşte teknik alandaki şeyler işte yapay zekadır şudur budur. Dolayısıyla işte bizim mühendislik fakültelerimize gelin demiş. Ya ben de şey dedim acaba hakikaten böyle mi olacak gelecekte? Ne bileyim bir 30 sene sonra hakikaten revaçtaki işler onlar mı olacak? Ben çok emin olamıyorum. Tabii bu yapay zekanın gelişimiyle de alakalı bir durum ama
Tabii
sanki
90'lı yıllarda da endüstri mühendisiydi ya, herkesi bir oraya doğru kanalize ettiler. Şimdi
Evet,
değişiyor yani.
otomatize olması en yani canlı örnekler işte sürekli görüyoruz işte yazılım alanının otomatize olması çok büyük olasılık işte orada belki çok temelde farklı işler ortaya çıkacak ama birçok yazılımcının da artık eskisi kadar istihdam edilemeyeceğini ben düşünüyorum. Yine bizim tarafta da böyle çok temel standart yapılan işler için insan çalıştırmak çok gereksiz olmaya başlayacak önümüzdeki dönemlerde. Daha çok böyle özgün işler yapabilen insanlar ön plana çıkacak. Ben hep böyle
Doğru.
tasarımsal tarafların, insan zihninin, işte sanatsal taraflarının gelecekte çok daha ön plana çıkacağını düşünüyorum ama böyle de bir öneri var. Şimdi
Doğru.
profesörün ismini hatırlamadım ama yani herhalde böyle dekan falan da fakülteye çağırdığına göre.
Doğru.
Evet Ahmet'ciğim, bugün de böyle yavaş yavaş bir saate yaklaşıyoruz. Zaman ne çabuk geçiyormuş.
Aynen öyle.
İnanılmaz.
Sorular var mıdır yoksa baktım.
Başka bir soru gelmemiş. Bu soru tabii enteresan, veri inceleyen bir felsefe dalı var mı? Buna ben de bir bakacağım.
Tamamdır. Haftaya cevap
Hakikaten.
vermeye çalışalım.
Yani haftaya olabilir ya, ciddi anlamda.
Olur.
Bir bakalım. Bir de şey
Tamamdır.
önemli, işte bu gelecek konusu da tabii benim hep böyle dikkatimi çeker böyle. Gelecekte veriyle birlikte nereye doğru ilerleyeceğiz? Belki böyle bununla alakalı böyle bir şey de yapabiliriz önümüzdeki haftalarda. Evet,
Tamamdır.
Ahmetciğim, söylemek istediğin başka bir şey var mı?
Yoktur. Teşekkür ediyorum tüm
Evet,
katılımcılara. Yine
arkadaşlar tabii konuşmak yani konuşmamızı istediğiniz şeyler varsa tabii bize iletin bir şekilde o konulara da ağırlık göstermeye çalışalım.
aynen.
Onun dışında önümüzdeki programlarda konuk almaya başlayacağız. Böyle istediğiniz konuklar varsa bize yazın. Biz daha çok işte böyle Ar-Ge tarafında işte uzun yıllar tecrübesi olan insanları ya da işte bu girişimlerin önemli pozisyonlarındaki insanları ya da girişimcilerin kendilerini çağırmayı planlıyoruz. İşte
Aynen.
başarılı, başarısız, ki başarısız örnekler bence çok daha önemli. Kim niye başarısız oluyor? Ya çünkü hani hep tarih şeydir ya Ahmet, böyle kazananı anlatır ya, hep o da över.
Aynen öyle.
Ama tarihin içinde kaybedenler de var. Bu kaybedenler niye kaybetmiş? Bu da bizim için oldukça önemli.
Kesinlikle.
Bu arada bir soru gelmiş. Barış Tutak şey demiş, programların otomasyon olmasıyla sürüklerin aklına tasarım yapıldığını görmüştüm. Yani evet artık
Evet var.
yani şey var işte bu gitteydi zannediyorum geçen GitHub'da mıydı böyle bir asistan ortaya çıkmıştı. Ya tabii bu veri işleme teknolojisinin gelişmesi, işte verinin çoğalmasıyla tabii yapabileceklerimizin sınırları artık yavaş yavaş ortadan kalkıyor arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de tabii biz çok yapmıyoruz ama dünyada biliyoruz ki bu konuda inanılmaz çalışmalar var. Çok
Var.
önemli adımlar atılıyor üniversitelerde. İşte bu bildiğimiz büyük sosyal medyada internet şirketleri çok önemli çalışmalar yapıyor. Gelecekte yani gidilen yer orası. Yani bu otomatize edilmesi bazı işlerin oldukça mümkün. Ben hep
Aynen.
böyle bir örnek veriyorum. Yani şu an mesela bu Türkiye'deki birinci kademe sağlık ocaklarının yapabilecekleri işlerin çok büyük bir kısmı otomatize edilebilir aslında. İşte bu test vesaire kısımları bir şekilde büyük hastanelere aktarılıp oraları kapatılabilebilir. Yani
Doğru.
sadece telefon üzerinden oradan aldığınız hizmetin büyük bir bölümünü karşılayabilirsiniz. Tabii oradaki hizmet farklı şeyler de veriyor. İşte bebek bakımı, aşı vesaire gibi şeyler de veriyor ama bu tip şeyler yapılabilir. Dolayısıyla birçok mesleğin de ciddi anlamda örtten kaybolacağı bir aşikar. Tıpta da
Evet.
böyle.
Aynen.
Evet, dedikten sonra da artık bir saate de geliyor program. Herkese çok teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkür ederiz.
Bu pazar gününde öğle vaktinizi bize ayırdınız.
Yapay
Umarım
zekadan olimpiyatlara biz de bayağı bir fırtına
olimpiyatlar tabii güzel örnek.
aynen.
Burada
Aslında o
da
ayrı bir konu olarak sporda bilim veri yönetimi
alalım.
incelenebilir.
Konuk alalım çünkü
Hatta o
benim
da olabilir.
çalıştığım bir alan değil ama benim bildiğim birkaç şirket var Türkiye'de,
Olur.
birkaç girişim var.
Olur.
Bakalım. Peki. O zaman
Tamamdır.
herkese çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler
Görüşmek
Ahmet.
üzere.
Kendinize iyi bakın.
Teşekkürler Çağrı. Kendine iyi bak.
Sorularınızı ya da konuşulmasını istediğiniz konuları ya da ilerleyen programlarda konuk alacağız dedik. Konuk önerileriniz varsa bize LinkedIn'den ya da diğer Twitter'dan ya da diğer sosyal medya platformlarından ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.
Hoşça kalın.
Hoşçakalın.